90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 134. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 7 Haziran 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 9 Haziran 2023 Cuma. Özgür İnceoğulları ve sezonun son 4 bölümüne girerken yüzünde bir hüzün hissettiğimiz Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba. Neyin hüznü olduğunu düşünüyoruz?
Podcast'imizin ara vermesini.
Ha, ya ooo evet 4 kaldı, çok üzgünüm, doğru söylüyorsun, o çöktü. Çökmüş olabilir yüzüme. Doğru
çöktü
söylüyorsun.
Çöktü mü yoksa tam tersi mi?
Çökecek galiba. Bir ara çökecek. Ya ben çok böyle sonları falan, aman şimdi 2 hafta kaldı, 3 hafta, hiç onları düşünmüyorum. Yani adım adım bakıyorum. Mesela şu anda bu podcast benim için önemli. Hmm. Sonra bir sonraki. Sonra bir sonraki. Öyle 4 podcast sonra ne olacak? 5 podcast. Oho.
Anı yakalıyorum diyorsun.
Anda kalıyorum ben Özgür. Öyle bir tarzım var.
Anda benim. Kalıyorsun. Planlamayı da ben yapıyorum.
Bütün stres sende diyorsun.
Evet.
Yani işte tamam, işte bak, iş birliği böyle bir şey galiba. Değil mi?
Doğru söylüyorsun. Evet. Yani birbirimizin farklı özelliklerinden faydalanmamız lazım. İşte sen anda kal, ben de ileriye bakayım, önümüzü göreyim, geri sayımı yapayım, kaç bölüm kaldı vesaire. Evet, 4 bölümümüz daha var. Evet. Ondan sonra da ara vereceğiz. Fransa Açık takip ediyor musun Burçin'cim?
İzleme açısından çok giremedim, özet baktım ama tabii şimdi yarı final itibariyle çok çekişmeli bir eşleşme var erkeklerde. Yani buradan itibaren bir daha odaklı olacağım ama genel olarak ne oluyor ne bitiyor haberdar olduğumu düşünüyorum.
Evet, aslında o yarı final olabilirdi, çok da güzel ya, olurdu evet. Ama olmadı. Erkeklerde sanki böyle Casper Ruud'la Novak Djokovic mi acaba, ama Carlos da çok iyi. Bakalım. Senin adam bu arada ilk turda elendi. En büyük sürprizi de o yaptı aslında.
Benim adam kim ya?
Danil Medvedev.
Ya bu kadar asabi olursa işte böyle ilk turda elenir gider.
Evet.
Artık benim adam değil canım o yani, ben.
Toprak sahacı değil o.
Değil mi? Toprakçı değil. Ya Nadal yoksa zaten toprakta, yani orası biraz boş gibi, ama buna da alışacağız galiba değil mi? Yani artık 3 evet. Büyükler gidiyor yavaş yavaş, ki gitti.
Tabii, tabii.
Federer gitti, Nadal. Şimdi Djokovic işte artık son şeyleri, demleri galiba. Kim geliyor yerine? Bizim Carlos.
Carlos
değil mi?
Kesin.
Bir şu anda zaten bir değil mi? Sıralamada bir Carlos şu anda.
Evet evet, çok üst seviye. İşte Danil de 2'ydi yanlış hatırlamıyorsam, o gitti. Kadınlarda da sanki bir Sabalenka Świątek finali olacak gibi duruyor.
Peki mesela, ya çok uzaktan bakarak söylüyorum ama kadınlarda sanki böyle bir daha geniş bir liste var gibi.
Doğru.
Geliyor bana. Yani mesela erkeklerde yine bak böyle 2-3 tane sayıyorsun, işte Tsitsipaslar falan da var tabii bunun içinde. Ama kadınlarda sanki böyle her turnuvada böyle değişen isimler bir ön plana çıkıyor, geriye geliyor. Daha öyle bir ne diyelim, kendini ekipten sıyırıp giden herhalde şu ara yok değil mi? Bilmiyorum, yanlış mı?
Yani doğru söylüyorsun, bir Serena Williams'ı yok şu an kadın tenisinin. Hmm. Iga biraz hani o tarafa doğru gidiyor. Yani bayağı üst seviye oynuyor. Sabalenka işte Avustralya çıktıktan sonra bakalım bu turnuvada ne yapacak? O da iyi oyuncu. İşte Coco Gauff var, şey var, Jabeur var. İyi oyuncular var ama dediğin gibi yani erkeklerdeki kadar böyle dar bir liste yok. Belki de daha iyi. Kadınlarda daha geniş. Belki de o. Daha çok rekabet var.
Evet tabii, hani biz hep birini tutmaya meyilliyiz ya. O yüzden arıyoruz. Arıyoruz birilerini.
Peki ikinci olarak da şunu sorayım. Apple Vision Pro'yu gördün mü Burçin?
Ya gördüm ne demek? Gördüm. Hayal rüyalarıma girdi. Özümsedim. Yani 2 gündür gündemim Vision Pro.
Rüyalarına girdi.
Ya henüz girmedi ama ya o derece bir etkiledi beni, onu söyleyeyim, çok net söyleyeyim. Sen nasıl bakıyorsun onu merak ediyorum. Ne görüyorsun baktığında?
Ya şimdi o ürün kategorisine biraz şüpheli bakıyorum. Hmm. Ama sonuçta bu konuştuğumuz marka Apple, yani hakikaten beklenen bombayı patlattı. Tim Cook açıklamayı yaptı. Bu ürün için 7 yıl çalışmışlar. 7 yılı da aşmış hatta. Geliştirme sürecini tamamlamışlar ve sonunda duyurdular. Yeni, nasıl diyeyim, sanal ve arttırılmış gerçeklik gözlüğü. 2015'ten bu yana çıkarılan ilk yeni Apple ürünü ya da ürün kategorisi diyebiliriz. Bana güzel gelen şuydu, kullanıcıların ellerinde kontrol cihazları olmayacak. Yani gözleri ve elleriyle uygulamalarda gezinecekleri bilgisi çok ilgimi çekti. İşte sesli arama yapılacak falan filan. Ama fiyatı biraz korkuttu doğrusu.
Ya doğru söylüyorsun ama mesela bana ilk hissettirdiğini söyleyeyim ilk önce. Bir kere şunu net olarak galiba artık ortaya koydu Apple. Yani teknoloji de özellikle tasarımda standartı Apple belirliyor. Yani bak şu ana kadar biz birçok VR gözlüğü gördük. Hatta şu anda pazarın %80'i biliyorsun Meta'nın şey gözlüğü. Üçüncüsünü de daha yeni tanıttılar.
Quest.
Quest, evet. Üçüncüsünü de daha yeni tanıttılar. Pazarın %80'ine hakim ama bence şu anda taça çıktı bile. Çünkü yani o hantal görüntü, yani biz bunu kafamıza takacağız, kafamız bir sağa bir sola gidiyor falan, ya bu nasıl olacaklar herkesin kafasında varken öyle bir tasarımla çıktı ki Apple, bence şu ana kadarki bütün gözlük, bence şu anda Mark Zuckerberg, ben nasıl güzel rüya görmeye hazırsam kabus görüyordur iki gündür. Yani ben, yani nasıl olur da bu kadar işi erken başlayıp pazara hakimken Apple bir anda her şeyi dağıttı. Şunu bence bir kez daha gösterdi Apple. Gerçekten teknolojide, tasarımda özellikle standartı Apple belirliyor. Bu telefonda da böyle biliyorsun. iPhone'dan daha donanımı iyi olan, kamerası daha iyi olan, tekniği çok daha iyi olan birçok telefon var, birçok marka var. Ama tasarım olarak standartı Apple belirliyor. Ben biraz daha iddialı hatta şunu söyleyeyim. iPhone'dan sonraki en devrimsel adım diyebilirim bu gözlük için.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Bazıları zaten öyle söylüyor. Daha doğrusu şöyle, Apple öyle söylüyor. Diyor ki en gelişmiş kişisel elektronik cihaz budur diyor. Ve çok ilginç şeyler oldu. Yani Apple'ın tanıtım videosuna Disney CEO'su katıldı. Bob Iger katıldı. Konuk oldu. Vision Pro platformunda Disney olarak neler yapabilecekleriyle ilgili bazı ipuçları paylaştı. Gerçekten orada ilgi çektiler. Kimisi dediğim gibi çok umutlu bu ürün için. Diyorlar ki bu işin iPhone'u olacak bu Vision Pro. Kimisi de daha temkinli yorumlar yapıyorlar. Dediğin gibi hani şimdi Meta'nın Quest diye bir cihazı var. Çok satıldı gerçekten ama şöyle de bir gerçek varmış. O Quest'i satın alanlar 6 ay sonra tekrar kullanın, yani 6 ay kadar kullanıp sonra üründen sıkılıyorlarmış. Microsoft'un bir ürünü var, HoloLens diye. Büyük ses getirmedi. O da pahalı bir ürün. Şimdi Apple'ın ürünü Vision Pro ses getirebilir mi? Şimdi Apple dediğin gibi, yani çok haklısın, var olan kategorileri yepyeni böyle inovatif ürünlerle ayağa kaldırma konusunda belki de dünyanın en başarılı şirketi. Telefon yaptılar, saat yaptılar, kulaklık yaptılar ki bunlar olmayan ürünler değildi. Telefon da vardı, saat de vardı, kulaklık da vardı. Ama bu ürünleri farklı yaptılar. Ama sonuçta geleceğim yer şu, her zaman son sözü tüketici söyler. Bir iki sene içinde Vision Pro'nun başarılı olup olmadığı herhalde belli olur.
E tabii, yani şimdi mesela Meta'nın şu anki fiyatı $500 aşağı yukarı. Eğer bugün çıksaydı Vision Pro $3,000-$3,500 gibi bir fiyattan çıkacaktı. 7 katı pahalı. Evet. Yani tabii fiyat burada çok belirleyici olacak, ona kesin eminim ama senin ilk açılışta söylediğin bu harici bir denetleyici olmaması, göz ve el hareketleriyle kontrol etme, aslında hepimizin filmlerde görüp de ya niye biz bunu yapamıyoruz, hala oramıza buramıza bir şey takıyoruz dediğimiz olayı bir anda değiştirdi. Bir de şey çok bence önemli, çok basit gibi gözüküyor ama galiba ona eyesight diyorlar. Yani ben gözlüğü taktığımda sen beni görebiliyorsun, gözlerimi görebiliyorsun, seninle bir iletişim halindeyim. Bence en önemli şeylerden bir tanesi o. Yani bu gözlüğü takınca sanki apayrı bir kafamı hantal bir şey takmışım gibi hissetmeyeceğimi düşünüyorum. En azından gördüğüm manzara o. Bir yerde hadi çok daha basitleştireyim. Böyle snowboard yaparken falan giydiğimiz gözlükler gibi, yani kayak yaparken o kadar şey yaptılar işi. Sosyal açıdan kullanışlı bir duruma getirdiler. Bunun üzerine nasıl çıkar? Mark bizi dinliyor. düşünüyorsa Mark Zuckerberg'e, yani şunu söyle, yani bunun üzerine çıkacak tasarım anca bunu çok daha küçültüp cebi bir gözlük, hani evet akıllı gözlükler var, onlardan bahsetmiyorum, ama anca öyle bir şeyle falan bir adım daha atabilir, ama şu anda bir senede o işin gözlük kadar küçülüp yani bu kadar özelliğin bir araya gelebileceğini zannetmiyorum. Çok ilerleyen zamanlarda daha küçülecektir tabii, ama fiyattan bahsetti. Şimdi 3500 dolar bu yurt dışı için bile pahalı. Yani hani bize zaten mesela bize şu anda gelse değil mi? Kaç oldu dolar, yine çarpalım.
Bugünkü kurla vur için 81 bin TL olur.
Evet doğru, 81 bin. Bir de tabii Türkiye gelişinde ona gümrük vergisini ekle, TRT bandrolü ekle, ÖTV, KDV falan filan, o iş 170-180 ya yani 200 lira kadar gider o iş. Dolayısıyla aslında burada tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Evet çok iyi ama buna herkes ulaşamayacak. Yani bunu şimdiden net olarak söyleyebiliriz. Yani bir sene sonra da 3500 dolar 3500 dolar olacak. Bazıları için yine çok fazla olacak. Dolayısıyla herkes için ulaşılır bir ürün olmayabilir. Bence tek dezavantajı da bu olabilir. Mesela bak PlayStation'lar da pahalı ama herkes için ulaşılmaz değil. Veya iPhone'lar da pahalı ama herkes için ulaşılmaz değil. Öyle ya da böyle zorlaya zorlaya bir şekilde çıkabiliyorsun oraya. Eskisi gibi olmasa da. Ama bu bence ciddi bir kırılma yaratacak. Ben zaten hani teknolojide bu tip kırılmaları çok önemsiyorum. Bence bu Vision Pro da böyle bir kırılma yaratacak. Yani herkesin kullanıp kullanamayacağı konusunda şüphelerim var. Çünkü bir sene, yani bir seneden bile az kaldı. 2024 başında çıksa yani 3500 dolar yine yüksek bir fiyat.
Acaba o ürünü bu kadar pahalı kılan nedir? Yani içindeki teknolojidir muhtemelen ve işte kameralar vesairelerle donatılmış bir ürün. Muhtemelen bu ürünün biraz daha düşük fiyatlı versiyonu yapılabilir diye düşünüyorum, ama tabii hani bunu bilemeyiz. Hani böyle bir, hani örnek veriyorum, yarı fiyatına Vision Pro değil de Vision diye daha
Pro Lite
diye daha düşük kapasiteli veya daha az yetenekli bir versiyonu da yapılabilir belki. Bilemiyoruz.
Olabilir. Telefonda bunu yaptılar. Şu anda bunda 12 tane kamera var, 5 tane sensör var, 6 tane mikrofon var. Hemen böl ikiye. 6 kameralı, 3 sensörlü, 3 mikrofonlu bir tane model çıkabilir. Kimse de hayır demez. Olabilir tabii dediğin gibi. Yani bence bir şey yapmaları lazım ama 3500 dolar için. Hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Yani şu anda gördüğüm ve işte bütün o özelliklerine baktığım zaman hak etmiyor diyemiyorum. Onu da söyleyeyim.
Evet. Ama çığır açacak bir ürün olabilir. Böyle bir olasılık var. Dünyayı değiştirdi biliyorsun iPhone, ya da iletişim dünyasını değiştirdi iPhone. Bu da değiştirebilir. Hiç açılmamış bir iPhone 1 satıldı geçtiğimiz günlerde bir müzayedede. Yani kutusunun şeyi bile açılmamış, jelatini bile açılmamış. iPhone'un ilk telefonu, ilk jenerasyon telefonu 65 bin dolara satıldı. Dolayısıyla hani böyle şeylere meraklı arkadaşlarımız varsa buradan sesleniyorum. Vision Pro'nun ilk versiyonunu alın. Hiç paketini bile açmayın. Bir kenara koyun. 20 sene sonra 3500'e aldığınız, bugün 3500'e aldığınız Vision Pro'yu belki de 35 bine, 40 bine, 50 bin dolara bile satabilirsiniz.
Olabilir ama şimdi bunu birçok insanda düşünüyordur, onu söyleyeyim. iPhone aldığımız zaman böyle bir değer taşıyıp işte paketinden çıkmadığı zaman bir, yani onu çok düşünmüyor ama şimdi bunu düşünen de çok olacaktır. Yani enteresan zamanlar geliyor ama bence dediğim gibi yani şu anda en kötü 2-3 günü geçiren Mark Zuckerberg olduğuna %100 eminim. Kesin bunu altından çıkmak, kalkmak için önümüzdeki bir ay içinde bir şey patlatacaktır yani. Özgür, şimdi bizim biliyorsun podcast'imizin karakteristik özelliklerinden biri haber takibi. Bu nedir? Bir haber veriyoruz, sonra onun üzerine yatmıyoruz, onu böyle bir kasaya kitlemiyoruz. Hani o haberle ilgili ne oldu, sonuçlar ne oldu? İster bir ay, ister iki ay, ister altı ay ama takip ediyoruz. Şimdi böyle bir haber takibi yapacağım. Hatırlarsan, ki hatırlarsın ama bölümü hatırlayacağını hiç zannetmiyorum ama o bile olabilir, neyse. Bu Coldplay'in konserlerinde işte karbon emisyonunu düşürmek için bu turnede farklı farklı yollar deneyeceğini haber olarak paylaşmıştık. Dolayısıyla şimdi aslında karne zamanı. Yani bu turne bir senede oldu. Mart 2022'de başladı ve bir karneyi aslında görme zamanımızın da geldiğini düşünürken Coldplay zaten grup üyeleri internet sitesinden böyle bir karneyi yayınladılar. Haberi hatırlamayanlar için çok kısa özetleyelim. Coldplay demişti ki biz bir turneye çıkıyoruz. Sürdürülebilir işte durumlar yaratacağız. Yenilenebilir enerji, karbon emisyonunu azaltacağız. Bu ilk defa gerçekleşecek vesaire vesaire vesaire. Bir sürü vaatte bulunmuşlardı. Şimdi gel istersen bu vaatlerinde ne noktadalar, hangilerini yerine getirdiler, sana karnelerini şöyle bir açıklayayım.
O bahsettiğim bölüm 63. bölümümüzdü Burçin'cim.
Hadi oradan artık. Gerçekten mi?
Evet, biz şöyle bir başlık atmıştık. İklim savaşçıları, yeni iklim savaşçıları Coldplay demiştik. Sen turnesinden bahsetmiştin. Bana da görev vermiştin ama ben o görevi gerçekleştirememiştim. Şu an utanarak önüme bakıyorum. Hatırlıyor musun o görevi?
Evet, İsviçre'de bir şeye bakacaktın sen.
Doğru.
Evet, bakmadın.
Hayır, onlarla ilişkiye girmeye çalıştım. Yani iletişime girmeye çalıştım. Ama maalesef bunda başarılı olamadım. Herhalde o turne için çok yoğunlardı.
Peki.
Cevap vermediler.
Ben herhalde günde 5 tane falan B12 hapı falan. Yani o seviyeleri, bu seviyeleri ancak öyle ulaşabilirim. Peki. Şimdi o bölümden bu bölüme geldik. Mart 2022'de turneye başladılar. Şu ana kadar açıkladıkları verilere bakarsak 7 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirmişler. Bir kere turne çok başarılı. Zaten birçok videoyu YouTube'da bulabilir dinleyicilerimiz. Gerçekten etkileyici işler yapıyorlar. Peki bu karneyi kendileri açıkladılar. Biz buna ne kadar güveneceğiz? Burada bağımsız bir denetleyici var aslında. Bir kurum var. MIT, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Buradan bir profesör aslında bunları denetliyor ve onun da onayıyla açıklanan karne şu şekilde. Şimdiye kadar 2016-2017'deki daha önceki stadyumlardaki turlarına göre %47 daha az karbon emisyonu üretmişler. Yani aslında asıl ve genel amaçta bayağı yol kat etmişler. Neredeyse yarı yarıya azaltmışlar karbon emisyonunu 2016-17 ile kıyasla. Tüm turnede atıkların %66'sı düzenli depolama alanlarına yönlendirilmiş. Yani alıp böyle işte şehrin çöpünü oraya buraya değil. Gerçekten işte her atık kendine göre bir depolama alanına gitmiş ve burada %66 gibi bir orana ulaşmışlar. 5 milyon ağaç dikmişler. Yani aslında aşağı yukarı konsere katılan hemen hemen herkes için birer ağaç dikilmiş. Şovun prodüksiyonu için gereken gücü, yani işte bu ses için, ışıklandırma için çok lazer kullanıyorlar. Bunlar için %100 yenilenebilir enerji kullanan bir elektrikli pil sistemiyle bu işleri götürmüşler ve gerçekten bu %100 yenilenebilir enerjiyi pratikte de kullanmışlar. Özellikle dediğim gibi ses, ışıklandırma ve lazerlerde. Seyircilerin, hatta belki görmüşsündür, Coldplay konserine gidenler böyle bileklikler vardır. Onlar böyle led ışıklar vardır. İşte tempoya göre, işte yönlendirmeye göre onlarla çeşitli koreografiler de düzenlenebilir. Seyircilerin kullandıkları bu ledler bitki bazlı olarak tasarımı yapılmış ve ortalama %86'sı da iade edilmiş. Yani çöpe atılmamış ki oradaki en büyük endişe oydu. Kullanmışlar ve %86'sı da bunları iade etmiş. Çok iyi bir oran. Ve burası çok önemli. Bunun aslında belki linkini paylaşabilirim ama dinleyicilerimiz de bulabilirler. Coldplay'in resmi internet sitesinde var bu. Her gösteri için mekan içerisinde güneş enerjisi kurulumları yapıldı. Yani klasik güneş enerjisi panelleri. Kinetik dans pistleri, bu ne demek? Bir takım böyle bölgesel dans pistleri var. Böyle yuvarlak, içine işte yaklaşık 30-40 kişinin sığabildiği. Bu 30-40 kişi bu pist içerisinde sürekli hareket halinde dans ederek bir enerji üretiyorlar aslında. Bunun dışında yine konser alanında motorlu bisikletler tarafından da enerji üretiliyor. Yani gidiyorsun, o bisikletlere biniyorsun, bisikletler sabit. Sen pedal çevirdiğinde burada bir kinetik enerji üretiliyor ve yaklaşık 15 kilowatt güce sahip bunlar. Dolayısıyla grup şunu söylüyor, her gece sahne performansına güç sağlamaya ve de ekibin işte telefonu, dizüstü bilgisayarı, telefonun şarj istasyonları, bütün bunların enerjisini aslında seyircinin bu ürettiği enerjiden kullanmışlar. Ve bütün turnede de bu işi başarmışlar. Dediğim gibi, yani neye benzediğini görmek istiyorlarsa Coldplay'in resmi internet sitesinde bununla ilgili çok güzel fotoğraflar var. Sabit bisikletleri, işte o kinetik, işte dans edildiği zaman enerji üreten pistleri, bunların hepsini bulabilirler. Bunun dışında çevre bir takım kuruluşlara mali desteklerde bulunmuşlar. Bunların da listelerini paylaştılar. Uzun bir liste. Kendileri turne sırasında bir ülkeden bir ülkeye giderken kullandıkları kara, deniz ve hava taşımacılığı için hepsinde fosil yakıt içermeyen biyodizel yakıt kullanmışlar. Bunu zaten standart hale getirmişler. Bu arada mesela bunlara şey dahil değil. Biliyorsun orada bir de çağrıda bulunmuşlardı. Konserlere bisikletle gelin. İşte toplu taşımayı kullanın, özel araçlarınıza gelmeyin. Hatta bunu yapanlara indirimli de biletler vereceklerdi. Yani bu seyircilerin mekana geliş gidişlerinde doğrudan ne kadar emisyon azalttılar, bunun için bir veri yok ellerinde ama birçok dinleyicinin de buna uyduğuna dair bir gözlemleri var. Toplu taşıma bisikletlerle bu konsere geliş gidişler oldukça da artmış. Yani genel olarak tablo bu. Tabloya baktığımızda gerçekten Coldplay gibi böyle mega turne yapan bir grubun bu şekilde bir aslında ilk defa karşılaştığımız karbon emisyonundan tut işte enerji üretimine dair yeni fikirlerin işler halde olması, yani tutması bence geleceğe dair çok da önemli ipuçları veriyor bize. Ki bu kadar büyük bir turne ve konserlerde bu yapıldıysa çok daha küçüklerinde aslında çok daha etkili işler yapılabilir diye düşünüyorum. Bence çok önemli, çok önemli bir örnek yarattıkları ortada.
Müthiş bir efor. Bir yandan da yani 63. bölümde ilk bunu sen bahsettiğinde güzel bir manşet atmışız. Yani gerçekten iklim savaşçıları olmuşlar. Ve bunu hani dünyanın en sevilen kavramlarından müzikle yansıtmaları çok güzel olmuş. Dediğin gibi bu bütün herkese, bütün sanatçılara, yani büyük sanatçılara, çok büyük turnelere, turneler yapan sanatçılara ya da daha küçük işler yapan, daha küçük konserler düzenleyen sanatçılara da büyük bir örnek aslında.
Evet, kesinlikle öyle. Hatta şeyi de söyleyelim. Tabii bununla beraber işte artık işte konserlerine trenle giden, uçak kullanmamayı tercih eden de çok grup oldu. Yani bu tabii çok yavaş adımlarla ilerliyor ama önümüzdeki dönemde bununla ilgili bir takım firmalar göreceğiz. Belki işte bu konserlere ve alanlara enerji üretici, işte burada bisiklet kullanmışlar, dans etmeyi kullanmışlar. Başka şeyler kullanan, ürünler üreten ve paylaşan bir takım yerler olacaktır diye düşünüyorum. İş fırsatı aslında bir taraftan da.
Burçin'cim az önce dedim ki al bir Apple Vision Pro, paketini açmadan sakla dedim. Böyle bir koleksiyonerliğe atıfta bulundum. Şimdi oradan devam edeceğim. Çünkü dünyada büyük bir fenomen var gerçekten. Öyle hani 3-5 senenin fenomeni de değil, yılların olayı hiç kuşkusuz. Spor ayakkabısı koleksiyonculuğu. Yani bilmiyorum bu konu hiç ilgini çekti mi ama spor ayakkabıların hobi olarak satın alınması ve ticareti büyük bir olay haline geldi.
Yo şöyle, benim radyodaki partnerim DJ Funkisi inanılmaz bir koleksiyona sahip. Ondan biliyorum, onunla bazen yurt dışına falan çıktığımızda böyle bilirdi bazı mağazaları, oraya gider. Bir de ben mesela, bana hepsi aynı gelen ayakkabılar içerisinde bir tane çeker. İşte bu bilmem ne bilmem ne tarihinde şu kadar üretilmiştir, hop onu alır falan. Yani yakından şahit olduğum çok enteresan durumlar oldu.
Peki spor ayakkabı koleksiyonuyla uğraşan kişilerin de bir takma adı var. Funky'ye de onu söyleyebiliriz herhalde. Sneakerhead diyorlar onlara. Evet. Yani kendi aralarında bir jargonları var. Bayağı bir farklı farklı sözcükler kullanıyorlar. Ama kendileri ne söyledikleri de, kendilerini tanımladıkları sözcük de sneakerhead. Yani Funkisi bir sneakerhead.
Tamam, söyleyeceğim.
Yani şimdi belli sporlara ait ayakkabılar daha öne çıkıyor. En başta da basketbol ayakkabılarının koleksiyonu çok ön planda. Dediğim gibi yeni bir olay da değil bu arada. Yani olayın başlangıcı hatta 40 yıl belki daha da öncesine gidiyor. Ki ben aslında bu olayın koleksiyon kavramını aştığını düşünüyorum. Kendi kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Bir alt kültür olarak görüyorum bunu. Ve bu kültürün oluşmasını sağlayan iki tane büyük sebep var. İki tane büyük olay var. Birincisi Air Jordan ayakkabıları. O ayakkabıların 1985'te piyasaya sürülmesi. Ve ikincisi de hip hop müziğinin büyümesi. Air Jordan'a ayrıca geleceğim. Hatta bir de buna bak da Air Jordan'dan bahsedeceğim. İşte 80'lerden sonra özellikle basketbol ayakkabılarında yaşanan satış patlaması ya müthiş bir ürün çeşitliliği sağlıyor. Hip hop da bu ayakkabıların sadece salonlarda değil, sokakta da kullanılmasını, belki de spor harici ortamlarda giyilmelerini sağlıyor. Yani sokak giyiminin bir parçası oluyor ayakkabılar. Tabii hem Air Jordan hem hip hop Amerikan çıkışlı hareketler, bu dalga Amerika'da başlıyor dolayısıyla. Amerika dışında da yaygınlaşması eş zamanlı olmuyor. Belki 80'lerde sosyal medya olsaydı eş zamanlı olabilirdi ama spor ayakkabı alt kültürü 90'larda küresel bir hareket oluyor. 80'lerde Amerika'da başlıyor, 90'larda da artık küresel bir hareket olarak görüyoruz. İşte spor ayakkabı mağazaları açılıyor. İşte sizin gittiğiniz, Funky ile beraber girdiğiniz, işte o ayakkabıları seçtiğiniz mağazalar açılıyor. Eventler yapılıyor, festivaller yapılıyor, fuarlar yapılıyor. Sadece spor ayakkabılardan oluşan. İşte markalar koleksiyon üzerine koleksiyon çıkarıyorlar. Ünlülerle işbirlikleri yapıyorlar ki bunlardan birini anlatmıştık iki bölüm önce. Adidas'ı anlattık, Kanye West'le, Beyoncé ile işbirliklerinden konuşmuştuk. Sonra spor ayakkabıları moda markalarıyla çalışıyorlar. Yani limitli sayıda özel tasarımlar çıkarıyorlar ve bu ayakkabıları almak isteyen binlerce kişi resmen yarış yapıyor. Mesela örnek vereyim. Virgil Abloh imzalı Louis Vuitton Nike Air Force One sonuçta iki ikonik markayı bir araya getiriyor. Yani işte Louis Vuitton ve Nike bir arada aynı ürün üzerinde logoları var. Veya Jordan'la Travis Scott gibi bir marka bir de ünlü işbirliği oluyor. Sonuçta bu ayakkabılar genellikle limitli üretiliyorlar. Yani işte az sayıda üretiliyorlar ve değerleri de hep artıyor. Koleksiyonerler de bu nadir ayakkabılara sahip olmak için çok ilginç çekilişlere katılıyorlar. Yani satın alma hakkını kazanmak için çekiliş yapılıyor. Çok talep bu kadar büyük olunca da limitli olan ayakkabılar için tekrardan satış diye bir piyasa oluşturuluyor. Yani sen alıyorsun o ayakkabıyı, şanslıysan işte o çekilişte çıkıyor, sen alıyorsun o ayakkabıyı ve sonra onu tekrardan satabiliyorsun ve çok daha yüksek fiyata satabiliyorsun. Yani ticarete dönüşüyor. İşte çok limitli üretilen çok nadir bazı ayakkabıların 50 bin dolardan da daha yüksek fiyatlara satıldığını gördüm. Gerçekten müzayedelerde rastladım. Perakende ürünler arasında belki de en yüksek piyasaya sahip kategori olabilir spor ayakkabıları. 10 kat getiriyi aşabildiği söyleniyor. Tabii doğru ayakkabıyı yakalaman lazım. Ve onu satacağın kişiyi bulman lazım. Bunlar kolay işler değil ama bu arada işin içine bu denli kazançlar girince doğal olarak üç kağıt da giriyor Burçin. Yani dolandırıcılık da oluyor. Çünkü ayakkabıların sahteleri yapılıyor yani hakikaten. Ve markaların limitli ayakkabılarını satışa sundukları uygulamalar var. İşte mesela Nike'ın Sneakers diye, SNKRS diye bir uygulaması var. Ve tabii ki bu sistemleri yanıtmaya çalışan da internet robotları var. Olayı karıştırıyorlar bunlar. Hani sen işte girmeye ve almaya çalışıyorsun ama robotlar zaten başka işler çeviriyor. Dolayısıyla gerçekten spor ayakkabı tutkunları biraz kızgın oluyorlar bu durumlarda. Yani bunları satmak için alanlara biraz gıcık oluyorlar haklı olarak. Ticaret yapanların spor ayakkabılarının geçmişine veya sanatına değer vermediklerini her fırsatta da söylüyorlar. Söylemeye devam ediyorlar gerçekten. Sonuçta bu çok zevkli bir konu. Sonra tekrar geliriz diye düşünüyorum bu konuya ama önemli olan şu, onu söyleyerek bitireyim. Sonuç olarak ister bu ayakkabıları sergile, ister dışarıda giy, ister gerçek amacına uygun olarak sporda kullan, fark etmez. Sonuçta spor ayakkabıları çok güzel ürünler. Kıyafetimizi tamamlayan parçalar diyeyim ve keyfini çıkartmak için satın alıyorsun bunları. Bilmiyorum yani bizi dinleyen arkadaşlar arasında koleksiyonerler var mı? Varsa muhtemelen bana hak vereceklerdir. En önemli şey aslında o koleksiyonla ne yaparsan yap, koleksiyon olarak ne yaparsan yap, işte ister spor ayakkabı biriktir, ister ne bileyim figür biriktir, ister kitap biriktir vesaire. Önemli olan iyi vakit geçirmek ve spor ayakkabılar da bunu çok iyi sağlıyor. Yani muhtemelen sen onu Funky C'de de hissetmişsindir.
Evet, yani hatta ben ilk önce şey demiştim. İşte şu kadar ayakkabı var. Dedim bunların kaçta kaçını giydin? Neredeyse tamamını giymemişti. Yani alıyor ve duruyor orada. Bana da mesela çok şey gelmemişti yani, anlamlı yani, ben bu ay ya en azından bir giy ya, yani bir kere giy ya. Tamam hani hep giyme ama tabii yani o anlıyorum işte, daha temiz tutuyor, daha şey yapıyor, onu özenle koruyor. Ama hiç giyilmemesini mesela aklım çok almamıştı. Şimdi biraz anlıyorum. Bir de mesela şeyde çok görüyorum. Burada İstanbul'da modada Wunder miydi, Wonder miydi? Belki yanlış söylemişimdir ismini. Orada hep böyle kuyruk görürdüm. Sonra işte o kuyruk anladım. Yani gidişte dediğin gibi mesela bir ayakkabı geliyor işte bilmem kaç adet. Sabahtan itibaren başlıyor orada kuyruk. Kimileri alıp aynen dediğin gibi hemen satışa koymak için şey yapıyor, bekliyor. Kimileri alıp hani koleksiyona atmak için. Ama oradaki kuyruk hep ilgimi çeker. Yani modada o dükkanın önünde mutlaka ayda bir kere böyle bir enteresan bir kuyruk olur. Bende öyle bir şey yok ama ben mesela eski ayakkabılarımdan bazılarının belki ileride değer kazanacağına dair minik minik umutlarım var. Bir tane Nike Cortez'im var benim. Ama çok giydim tabii yani. O yani değer kazansa da bir şey ifade etmeyebilir kimseye.
Sonra bir daha gelirsek bu konuya şeyleri anlatırız. Yani işte mesela ünlü bir basketbolcunun maçta giydiği bir ayakkabı veya işte onun imzaladığı bir ayakkabının gelebileceği fiyatlar uçuk gerçekten. Ama tabii o ayrı bir kategori. Satın alıp da, yani daha doğrusu satmak için satın alanlara tabii gıcık olmaları o kadar doğal ki, gerçekten bu işten zevk alanların, onları da çok net anlayabiliyorum.
Peki o zaman şu an hissettiğim şey, birazdan bir de buna bak da Air filminden bahsedeceksin, doğru mu?
Evet, iki kez bir de buna bak diyebiliyor muyuz Burçin'cim?
Diyebiliriz, hatta hemen Air'le başla. Ben de Air'i seyrettim. Üzerine konuşmak güzel olur. Hatta hemen buradan geçebiliriz. Nedir bu Air filmi, anlat bize Özgür.
Evet, şimdi dedim ki iki olayın spor ayakkabılarının tarihinde çok önemli olduğunu söyledim. Birincisi Air Jordan, yani 1985'te piyasaya sürülmesi dedim. Gerçekten o kadar ikonik bir olay ki Burçin. Yani dediğim gibi üzerine çok yazılmış, çizilmiş ve çekilmiştir bu olayın. Ve en sonuncusu da 2-3 ay önce vizyona giren Air adlı film. Ben bu film için bir de buna bak demeyeceğim. Çünkü zaten spor sevenler, basketbol sevenler, Michael Jordan sevenler filmi izlemişlerdir. Geçen yılki King Richard gibi böyle Air'da böyle gerçek olayları anlatan güzel spor merkezli bir film. Çok güzel bir film. Air Jordan ayakkabılarının hikayesini dinliyoruz. Filmde beğendiğim şeyler de oldu, beğenmediğim şeyler de oldu. Ama film sadece Michael Jordan üzerine bir film de değil. Nike şirketini anlatıyor, bu şirketin prensiplerini anlatıyor, yöneticilerini anlatıyor. Özellikle de kurucusu Phil Knight'ı anlatıyor. 10 adet Nike prensibini görüyoruz film boyunca. İş dünyasına ait ilginç tespitler var. Önemli kararların nasıl dönüm noktaları olduklarını görüyoruz. Şimdi bir de buna baka geleyim. Filmin soundtrack'i çok hoşuma gitti Burçin. Film böyle Dire Straits'ten Money for Nothing ile başlıyor. 80'lerden böyle nefis klasiklerle devam ediyor. Rufus and Chaka Khan'dan Ain't Nobody var. Rio Speedwagon'dan Can't Fight This Feeling var. Alan Parsons Project'ten Serious var. Michael Jordan'la özdeşleşen parça. Ve filmin kapanışında da Bruce Springsteen'den Born in the USA çalıyor. Yani tabii Spotify'da böyle listeler çok var ama filmi izlerken parça seçiminin ne kadar iyi olduğunu hissediyoruz. Bu sebeple parçaları arka arkaya dinlemek istiyorsun. Soundtrack albümü Spotify'da var. Linkini de paylaşırız. Bu albüm için bir de buna bak diyorum.
Evet, filmi ben de beğendim. Müzikler de dikkatimi çekmişti. Şimdi Nike'yi anlıyorsun ama bir de onların Adidas'a bakış açısını da anlıyorsun. Orada da enteresan ayrıntılar var. Güzel bir film. Prime Video'da var. Türkiye'de seyredilebilir. Yani eğer bir üyeliğiniz varsa Prime Video'da seyredebilirsiniz.
İkinci bir de buna bakımız bizi dinleyen bir arkadaşımızdan geldi. Burcu Girgin Gürer yapay zeka merkezli bir yarışmadan bahsetti. Ünlü İngiliz müzisyen Peter Gabriel ve yapay zeka şirketi Stability AI bir yarışma düzenlediler. Adına da Diffuse Together Challenge dediler. Peter Gabriel'in 6 tane şarkısı seçilmiş Burçin. İçlerinde en tanınan parçası Sledgehammer da var. Dediler ki bu parçalara yapay zeka kullanarak video klipler yapın. Ki hatırlarsın Sledgehammer'ın video klibi yani çıktığı dönem için oldukça tabii, ilerici bir işti. Bu yarışmada 200'den fazla iş yarıştı. Yarışanlardan biri de bize yazan Burcu'nun eşi Bilge Can Gürer. Maalesef ilk ona girememiş ama önemli olan tabii ki o seçkiye girebilmek. Yaptığı video klibi çok beğendik. Kazananlar Peter Gabriel'ın da katıldığı bir Twitch yayınıyla açıklanmış. biz bu yayın için bir de buna bak diyoruz. Yapay zeka ile oluşturulan Peter Gabriel video klipleri için bu yayını izleyebilirsiniz. Linkini de bölüm açıklamamızda paylaşıyoruz.
Evet, dinleyicimize ayrıca teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizden çok fazla AI ile ilgili videolar ve bilgiler geliyor. Bu da çok hoşuma gidiyor çünkü artık o kadar çok fazla haber dönmeye başladı ki kaçırabiliyorum bazılarını. Onlardan gelenler çok önemli bizim için. Tekrar teşekkür ediyorum. Özgür, evet artık istek şarkı yapmıyoruz ama yani bir şarkıyı çok kısaca burada çalabiliriz. Çünkü birini anmak istiyorum. İsim olarak dinleyicilerimiz belki tanımıyorlardır. Astrud Gilberto. Astrud Gilberto geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 83 yaşında bir kadın sanatçıdan bahsediyoruz. Brezilya çıkışlı. Özelliği nedir? Bugün bossa nova diye bir tür ya da bir sound varsa dünyanın hemen hemen her yerine bu sound'u, bu türü tanıtan şarkı The Girl from Ipanema'yı söyleyen o harika vokaldir Astrud Gilberto. Birazdan hatta şarkının kısa bir bölümünü zaten yayınlayınca o zaman dinleyicilerimiz anlayacaktır. Ben çok severim bu şarkıyı. O yüzden anmak istedim burada. Hikayesi de çok kısa, hani yine şarkı hikayesine girmeyeceğim ama kendisi şöyle söyleyelim. 1950'lerin sonunda Amerika'da çok ünlü bir caz saksafoncusu Stan Getz'le beraber bir turne gibi bir şeye çıkıyorlar ve ekip içerisinde İngilizce bilen tek kişi. Ve Stan Getz aslında o zaman Garoto de Ipanema adlı Brezilya şarkısını, ki bu dinleyeceğimiz versiyondan biraz daha farklı, İngilizce'ye çevirmek istiyor ve bir deneme yapmak istiyor. Ekipte bir tek İngilizce'yi bilen Astrud Gilberto. Ve ona okutuyor. Dolayısıyla daha önce hiçbir deneyimi olmamış, bu şarkıya çalışmamış, biraz da böyle kaygısız, rahat bir performansla bu şarkıyı söylüyor Astrud Gilberto. Ve çok etkileniyor bundan. Bu şarkıyı hemen kaydediyor ve çıkarıyor. Ama yani o kadar hızlı gelişiyor ki bu işler. Bu ilk kayıttan hiçbir telif ücreti almıyor. İşte bir seans ücreti, stüdyo ücreti falan hiçbir şey almıyor Astrud Gilberto. Ama şarkı bu ilk kayıttan sonra öyle bir hikayeyle dünyaya yayılıyor ki, yani deyim yerindeyse anıtsal bir yapıt haline geliyor. Hemen arkasından işte Grammy ödülleri geliyor, Billboard listesine giriyor. İşte günümüzde Everything But The Girl, Shade gibi isimler söylüyor. George Michael'ın Astrud Gilberto ile bir düeti var. Chet Baker'la turneye çıkıyor vesaire vesaire. Ama Bossa Nova adına bir kimlik, bir karakter şarkısı oluyor. Ve çok da severim ben buradaki o işte biraz önce söylediğim kaygısız, düz ve heyecansız vokalini. Belki podcast'in sonuna şöyle kısa bir bölümde eklersek dinleyicilerimiz de anlar, bence hatırlarlar. Girl from Ipanema. Ipanema bu arada Brezilya'nın ünlü plajlarından biri. Yani Copacabana gibi iki tane büyük plajından bir tanesi. İstersen böyle bir küçük kuple koyayım. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. Evet, harika bir vokal Astrud Gilberto'yu saygıyla anıyoruz.
Saygıyla anıyoruz. Parçayı yazan Antonio Carlos Jobim'i de anıyoruz. O muazzam bir isimdi. Brezilya müziğine büyük yön vermiş isimlerden bir tanesiydi. Hatta Astrud Gilberto deyince eşi ya da ilk eşi João Gilberto'yu da anmak lazım. O birkaç sene önce galiba hayata veda etmişti. O da Brezilya'nın hani Bossa Nova'nın babası diye tabir edilen isimlerden bir tanesiydi. Çok önemli bir müzisyen, gitarist. Ya bayılıyorum bu sound'a, bu müziğe.
Çok güzel. Hatta işte boşandıktan sonra da soyadını tuttu. Yani Astrud Gilberto aslında hala eski kocasının soyadıyla aslında bu bütün hayatını tamamladı. Evet, çok çok güzel bir şarkıdır. Çok güzel bir sound.
Evet. Yaza çok uygun bir parça çaldın Burçin.
Ya evet, evet.
Bu güzel parçayla ya da bu parçadan bir bölümle ve Astrud Gilberto'yu anarak 134. bölümümüzü bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.